Ayrım 4. Evrenden torpilim var. Aykut Oğut. Sayfa 62. Anın içinde kalmak. Al işte bir gavur icadı daha. Anı yaşayın. Anın içinde düşüncesizce kalın. Bu gibi cümleleri ilk duyduğumda anın içinde kalmak benim için bitki gibi yaşamaktan hiç farklı değildi. Niye düşüncesiz durayım? Niye anda kalayım? Sırf bu anda durursam kiraya ödeme anı geldiğinde nerede duracağım? Ev sahibimin nerede duracağı gün gibi aşikar. Acaba bu ay araba taksimi anla ödesem olur mu? Beni anlayışla karşılarlar mı? Bütün bu soruları sordum ama inatla geçmişi ve özellikle geleceği düşünerek yaşadım. Sonunda bir gün anda kalmakla geçmişi düşünmenin, geleceği planlamanın ayrı şeyler olduğunu fark ettim. Gelin önce anda durmanın ne demek olduğunu bir inceleyelim. Sonra da araba taksitlerini ödemenize nasıl yardım edeceğini anlatayım. Anda durmak ne geçmişi düşünmek ne de geleceği manipüle etmeye çalışmaktır. Dikkatinizi çekerim. Planlamak değil, manipüle etmek dedim. Bir önceki bölümde size genel hatlarıyla egoyu ve sizin yaşamınıza neler getirdiğini anlatmıştım. Sadece ego geçmişte ve gelecekte yaşar. Bu durumda yani anda durabildiğinizde ego otomatikman devre dışı kalır çünkü ego anda var olamaz. Egonuzun sizi ikna etme taktikleri her zaman geçmiş ya da gelecek endekslidir. Hatta gelecek ya da geçmiş 10 dakika öncesi veya 1 dakika sonrası bile olabilir. Aylar yıllar gibi zaman aralıklarına hiç gerek yok. Gelin şu tanıdık cümlelere bir göz atalım. Yok kız, arama olanı sonra çok şımartırsın. Ne zaman şımartıyoruz? Gelecekte eşittir ego. Ben şimdi patronuma bunu söylersem çok kızar. Ne zaman kızacak patron? Gelecekte eşittir ego. Geçen ilişkimde de aynı şey oldu. Bu da bırakıp gidecek. Ne zamana endeksliyiz? Geçmişe eşittir ego. Ay sen beni hiç anlamıyorsun. Ne zaman anlamadın? Geçmişte. Ne zaman anlamayacaksın? Gelecekte. Hem geçmiş hem gelecek namı diğer geniş zaman eşittir ego. Şöyle düzgün bir adam bulsan. Ne zaman düzgün bir adam bulamadınız? Geçmişte eşittir ego. Bir daha seninle asla yemeğe gitmeyeceğim. Yine burnumdan getirdin. Ne zamanki yemekleri düşünüyoruz? Gelecekteki eşittir ego. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bugüne kadar benim neler yaptığımı, kimlerle tanıştığımı biliyor musun? Hangi zamanı masaya yatırıyoruz? Geçmişi eşittir ego. Hayat böyle işte, zor valla. Hayatın zor olduğunun göstergesi nerede? Geçmişte eşittir ego. Bunun gibi binlerce cümle eklenebilir. Anı yaşamadığınız, geçmişte, gelecekte ya da aynı anda ikisinde olduğunuz her an egonuzdan etkilendiğinize göre ve ego sadece korkuyla var olabildiğine göre anda durmadığınız her saniye korku sizin dominant duygunuzdur. Ego sadece korkuyla var olabilir. Gelin hemen anın içinde olmayıp ego vasıtasıyla geçmişe ya da geleceğe odaklandığınızda korkunun nasıl dominant duygu olduğunu birlikte görelim. Şimdi aynı cümleleri tekrar yazıyorum. Yok kız, arama olanı sonra çok şımartırsın. Şımartırsan tepene çıkar ve huzurun kaçar korkusu. Ben şimdi patronuma bunu söylersem çok kızar. Patron kızarsa işten atılabilirim ya da herkesin önünde rezil olurum korkusu. Geçen ilişkimde de aynı şey oldu. Bu da bırakıp gidecek. İlişki biterse terk edilirsem korkusu. Ay sen beni hiç anlamıyorsun. Belki anlamazsam bu ilişkiyi sürdürmenin hiçbir anlamı kalmaz ve ayrılmak zorunda kalırız korkusu. Şöyle düzgün bir adam bulsan. Düzgün bir adam bulamazsan evde kalırsın, seni koruyacak kollayacak biri olmaz, muhtaç duruma düşersin korkusu. Bir daha seninle asla yemeğe gitmeyeceğim, yine burnumdan getirdin. Güzel bir yemeğim senin yüzünden mahvoldu, yine mahvolabilir korkusu. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim hayatımın, kişiliğimin bütün değeri etrafımda olanlar ve sahip olduğum mal mülkle orantılı. Eğer sen bunları anlamıyorsan senin gözünde ben bir hiçim demektir. Hiç kimse olamamak korkusu. Hayat böyle işte, zor valla. Eğer hayat zor değilse işlerini yoluna koyamayan tek salak benim. Yani ben başarısızım demektir. Ben salak olmamalıyım korkusu. Bu cümleler özenle sırf dediklerimi ispatlamak için seçilmiş cümleler değil. Günlük hayatta sıkça duyduğum cümlelerden rastgele seçtim bunları. Kurulan formül hiç yanılmaz. İsterseniz kendi cümleleriniz üzerinde siz de uygulayın. Peki hiç mi anı yaşamıyoruz? Elbette yaşıyoruz. Ama genelde bilinçsizce yaşadığımız için o duygunun içinden çıktığımızda, yani tekrar ego bizi geçmişte ya da gelecekte yaşattığında ana nasıl geri dönebileceğimizi bilmiyoruz. Bakın anı otomatik olarak nasıl yaşayabiliyoruz. Çok güzel bir müziği dinlerken, yandım anam vurun beni, alın bir dereye atın beni gibi sözleri olan şeylerden bahsetmiyorum. Evcil hayvan beslemeyi seviyorsanız onları elinizdeki iple oynatırken, kumlarını temizlerken muhtemelen andan çıkıyorsunuz ama olsun. Etrafı rahatsız etme pahasına bile olsa kocaman bir kahkaha atarken, bebeğinizi kucağınıza alıp tenini koklarken, sevişirken, iş yerinde terfi aldığınız haberini evdekilere verirken, boğazda oturup martıların suya dalışa geçişlerini hayran hayran seyrederken, resim yaparken, herhangi bir şey yaratırken, bir dostla sohbet ederken, konu başlığınız ne olacak bu ülkenin hali değilse, pencereden aşağı yeni aldığınız arabaya çaktırmadan bir bakış fırlatırken, yoga yaparken, benim gibi hareketleri yapacağınıza etrafı seyretmiyorsanız, sevgilinizle el ele yürürken, uyurken, kitap okurken, kitap yazarken, nokta nokta. Yani sizi pozitif tutan her anınızda anda yaşıyorsunuz. Geçmiş, gelecek, geniş zaman sizin için negatif anlamını yitirdiğinde sadece o an var olanlarla tatmin olduğunuz, gülümsediğiniz, şükrettiğiniz her an anda yaşıyorsunuz. Anın içinde olabilmek çok kolay, dışına çıkmak da. Bir saniye anı yaşarken öbür saniye dışında bulabilirsiniz kendinizi. Hemen bir örnekle açıklayayım. Tam ben bu bölümü yazarken bir arkadaşım aradı. Telefonu açtığımda epey gürültülü bir yerde olduğunu fark ettim. Sesi son derece keyifli geliyordu. Konuşmanın bir kısmını aynen aktarıyorum. Çok gürültü geliyor, neredesin? Abi çok keyifli bir piknikteyim, top falan oynuyoruz. Süpermiş. Baba çok sıcak yahu, saatlerdir salak gibi pişiyoruz burada. Soru işareti. İlk cümlesine sonuna kadar anı yaşayan arkadaşım bir anda değiştirdiği odayla geçmişe gitti. 3 saat kadar ve o andan bu ana kadar güneşin nasıl yaktığını anlatmaya başladı. Yahu o zaman ne işin var o piknikte? Dön evine. Belki fark etmişsinizdir. Anın içinde olma örneklerimin arasına spor yapmak veya maç izlemek maddesini koymadım. Aslında spor yapmak veya maç izlemek anda olmanın en güzel yollarından biri. Ama andan çıkmanın bir o kadar da kolay yolu. Özellikle futbol, özellikle Türkiye'de. Sizin takımın oyuncusu harika çalımlar attı ve diğer kaleye doğru ilerliyor, nefeslerimizi tutmuş bir halde o anın heyecanını yaşıyoruz. Ne kira umrumuzda, ne patron, ne kredi kartları. Sadece o an var. Ve oyuncunun topu gole çevirememesiyle birlikte kira, patron, kredi kartları hep birlikte golü kaçıran futbolcunun ya da annesinin cinsel organıyla bütünleşiyor. İşte andan çıktınız. Bunları anlattığım bir öğrencim büyük bir samimiyetle dedi ki, ne yani, her an kendimizi mi kollayacağız? Gülmeye başladım. Her an kendimizi mi kollayacağız? Konumuz anda kalmak değil mi? An her an karşımıza çıkmaz mı? Tabii şimdiye kadar bunu hiç dikkate almadıysanız anda kalmak size büyük bir yük gibi gelebilir. Üzerinde biraz çalışmaya başladığınızda göreceksiniz aslında son derece basit. Evet, belki çok kolay görünmüyor ama basit. Siz pratiğinizi artırdıkça daha da kolay bir hal almaya başlayacak. Anda olmamanın ne demek olduğunu anlamışsınızdır. Şimdi bir de anda olmanın nasıl işimize yaradığına bir göz atalım. 4 yıl kadar önce o zamanki kız arkadaşım, şimdiki eşim Esra ile Los Angeles'ta bir öğleden sonra işlerimizi halletmek üzere evden çıkmıştık. Bizim için yoğun bir gündü. Halletmemiz gereken bazı işlerimiz vardı. O sırada maddi olarak çok da rahat olmadığımız için elimizdeki işleri bir an önce halletmek istiyorduk. İşlerimizin tam ortasında birdenbire araba bozuldu ve biz oldukça yoğun bir trafiğin ortasına çakılıp kaldık. Ben sinirle direksiyona vurdum ve küfretmeye başladım. Gelecekte, yani şu andan sonra olacak olayları düşünmeye başladım. Esra bana baktı ve "Tamam hayatım, ne gerekiyorsa yapılır. Biraz gülümse, her şey farklı olacak." dedi. Beni de anda olmaya çağırıyordu. İndim ve arabayı kenara itmeye çalıştım. Ama nafile. Kocaman ve ağır bir arabam vardı. Yeşil ışık yandı. Bütün trafik birbirine girdi ve ben kan teri içinde arabayı itmeye çalışırken direksiyonda kimsenin olmadığını fark ettim. Şoförü olmayan bir arabayı arkadan itmeye çalışıyordum. Bir durdum ve gülmeye başladım. Halimizi düşündüm. 70'li yıllarda izlediğimiz Kemal Sunal filmlerinden bir sahne yaşar gibiydik. Los Angeles'ın oldukça lüks semtlerinden birinde bozuk bir arabayı kan ter içinde itmeye çalışıyordum ve arabayı kullanan yok. Birden ikimiz de kahkahalar içinde kalmıştık. Ne trafik umrumuzdaydı ne de köyden indim şehre durumumuz. Ani bir manevrayla ben de bütün güzelliğiyle anı yaşamaya başlamıştım. Biz kendimizi ana çeker çekmez, yani olan olaylara gülümsemeye başlar başlamaz, bakın her şey nasıl çorap söküğü gibi çözülmeye başladı. Önce iki kişi arabalarından inip bize yardım etti. Biraz ileride arabayı iterek park edebileceğimiz bir aralık vardı. Oraya doğru giderken biri gelip park yerini kaptı. Esra gülümseyerek adamdan park yerini bize bırakmasını rica etti. Adam peki dedi. Allah Allah. Ardından arabayı çektirmek için bakım servisini aradık. Ama üyeliğimin kısa bir süre önce iptal olduğunu, yeniden üye olmam gerektiğini söylediler. Biz yine gülümseyerek olaya bir çözüm aramaya başladık. Son derece nazik olan servis yetkilisi bana başka bir arkadaşımın üyeliğini kullanabileceğimi söyledi. Ben de hemen arayabileceğim arkadaşlarımın bir listesini yaptım ve aramaya başladım. İlk aradığım arkadaşımın üyeliği hala geçerliydi. Hemen gerekeni yaptı ve biz çekicinin gelmesini beklemeye başladık. Sanırım günün ortasında olduğumuz için normalde 20 dakikada gelmesi gereken aracın ancak 1 saat içinde gelebileceğini söylediler. Biz yine gülümseyerek teşekkür ettik ve beklemeye başladık. Beklerken hadi yemek yiyelim dedik. Kan ter içinde olmamıza rağmen güzel bir yerde yemeğimizi yemeye başladık. O gün yapmamız gereken bütün işler yatmasına rağmen ikimiz de hiç umursamıyor ve anın tadını çıkartıyorduk. Yemek yerken karşılıklı egzersizlerimizi yaptık. 5. bölümde anlatacaklarımdan. Derken çekici geldi. Son derece yardımsever bir görevli arabayı çekiciye yerleştirdi ve "Hadi çekeceğimiz yere siz de benimle gelin, bir de taksi parası vermeyin" dedi. Bizim güler yüzümüz adamın keyfini yerine getirmiş olmalı ki yol boyunca bize hayat hikayesini anlattı. Karşılıklı kahkahalar atıp duruyorduk. Arabayı tamirciye getirdiğimizde kilometreye bir göz attım. Tam 22 kilometre yol yapmıştık. Arkadaşımın üyesi olduğu çekici servisi bize ancak 15 kilometre bedava hizmet veriyordu. Limiti aştığınız zaman kilometre başına bilmem kaç dolar fazla ödememiz gerekiyordu. Şimdi adını hatırlayamadığım o tatlı adam benim göstergeye baktığımı görünce gülümseyerek "Kilometre saatin bozuk olmalı. Oradan buraya ancak 15 kilometre tutar." dedi. "Edi, tamircim, benim arabayı çekici üstünde getirmeme hem de bunu her seferinde güler yüzle yapmama alışmıştı. Hemen gerekli parçaları en ucuz şekilde ısmarladı ve sabah gel al arabayı, parasını sonra ödersin" dedi. O gün hiçbir işimizi halledemedik. Para kazanamadık ve bir de araba için para harcamak zorunda kaldık. O gün olanlar anılarımızda iki şekilde kalabilirdi. Rezalet bir gün ya da harika bir gün. Esra'nın anda kalma kararı benim de ona katılmamla bugün bile geriye dönüp baktığımızda ikimiz birden gülümsüyoruz ve "Ne harika bir gündü" diyoruz. Anda olmak sadece güzel anılar elde etmek için yapılan bir şey değil tabii ki. Anda olduğunuz her saniye, her an enerji akışına karşı olan direncinizi ortadan kaldırıyorsunuz. İstediğiniz ve yarattığınız her neyse gerçekliğinize çok daha çabuk dahil olabiliyor. Denklemi şöyle kurabiliriz. Evren size istediğiniz her şeyi sağlamak zorunda. İstediğiniz şeylerin içine korkuyu kattığınızda kendi kendinize direnç göstermeye başlıyorsunuz ve evren sizin gösterdiğiniz dirence de saygı duymak zorunda. Anda olmadığınız her gün, dakika, saniye, egonuzu dinlediğiniz için dominant duygunuz korku ve doğal sonucu olan direnç. Evren size istediğiniz her şeyi sağlamak zorunda. Hayatımı değiştiren olaylardan biri hiç şüphesiz Esra ile tanışmamdır. Kendisi sadece anlattıklarıyla değil, yaşam tarzı ile de bana çok şey öğretmiştir. Şimdi kısaca ikimizin yaşadığı 3 yıldan bahsedeceğim. Bakın, aynı hayatı yaşayan iki kişi, biri anda, diğeri değilken nasıl sonuçlar alıyor? Tanıştıktan sonra bir ay gibi kısa bir sürede birlikte yaşamaya karar vermiştik. Birlikte yaşamaya başlayınca doğal olarak karşıdaki insanın hayatıyla ilgili detayları daha iyi öğrenmeye başlıyorsunuz. O zamanlar ben tam bir işkoliktim. Benim normal bir günüm aynen şöyleydi. Sabah kalkardım, bir kahve içip hemen bilgisayarımın başına geçerdim. O gün içinde şehirde olan oyunculuk ya da seslendirme ile ilgili işlerimi ayarlamaya çalışır, e-mailler gönderirdim. Sonra çok çabuk, çoğunlukla ayakta bir öğle yemeği yer, yine bilgisayarımın başına geçerdim. Bir arkadaşım bile arasa en fazla 10 dakika konuşur ve telefonu kapatırdım. Akşam olunca Esra beni zar zor bilgisayarımın başından kaldırırdı. Bir film seyretmeye bile otursak benim aklım sürekli yapılacak işlerdeydi. Sürekli bir sonraki saatte yaşıyordum. Çalışmadığım zamanlarda sanki bir şeyler kaçırıyorum gibi gelirdi. Bu halimden çok memnundum. Bana göre bir insanı başarıya ancak çok çalışmak, hem de çok çok çalışmak götürürdü. Bakın o sıralarda Esra bir gününü nasıl yaşıyordu. Sabah kalkar ve mutlaka bir kafede oturur. Bir saati geçen uzun bir kahvaltı eder. Ardından eve gelir, bir iki arkadaşıyla uzun uzun sohbet eder ve sonra saate bakıp "Aa, öğlen olmuş, hadi yemek yiyelim" der ve yine bir yerde oturup keyifli keyifli yemek yerdi. Saat 2 gibi bilgisayarının başına geçer, biraz iş yapar, sonra aklına gelen bir şey olur ve o konuyla ilgili bir kitap okumaya başlardı. Ardından saat 5 olunca notebookunu kapatır, "İş günü bitti, çok yoruldum, paydos vakti" derdi. Gider yoga yapar, meditasyon yapar, yine arkadaşlarıyla uzun uzun telefonda konuşur ya da buluşup bir yerlere giderlerdi. Bu şekilde tam 3 yıl geçti. 3 yıl sonra beni şoka sokacak gerçekle karşılaştım. Hayatımızın hangi alanını karşılaştırırsak karşılaştıralım, Esra'yla hemen hemen aynı yolu kat etmiştik. 3 yıl önce bana, 3 yıl sonra sen nerede olursun, Esra nerede olur diye sorsaydınız, çok açık ve net bir şekilde ben bayağı ileride olurum derdim. Ama sanki şaka gibi aynı yerdeydik. İkimiz de her konuda aynı gelişimi göstermiş, 3 aşağı 5 yukarı aynı sonuçlara ulaşmıştık. Ama Esra son derece keyifli, gününün büyük bir çoğunluğunda anda yaşamış, stresten uzak, sağlıklı, mutlu, kahkahalarla dolu bir 3 yıl geçirmişti. Bense şu an dönüp baktığımda keşke şunu da yapsaydım, keşke arkadaşlarımla daha fazla görüşseydim dediğim, Esra'ya kıyasla daha stresli, daha az neşeli ve adeta köle gibi çalıştığım bir 3 yıl geçirmiştim. İşin en ilginç yanı, 3 yıl sonra ikimizin de hayatında olan son derece güzel değişikliklerin, gelen işlerin, tanıştığımız insanların, aldığımız tekliflerin sebebi %80 Esra'dır. Ben farkında bile olmadan sürekli ana karşı direniyorken o gelen her anın tadını çıkartmayı bilmişti. Tıpkı güzel bir yemeği lokma lokma tadına vararak yemekle 10 dakika içinde silip süpürmek arasındaki fark gibi. Benim yemeğim mideme oturmuştu. İnternetten sipariş vermek ve restoranda yemek ısmarlamakla yaşam arasındaki fark nedir? Basıyorum düğmeye, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir fark yoktur. Eğer şu ana kadar internetten bir şey ısmarlamadıysanız bile eminim hepiniz bir kere olsun bir restoranda yemek ısmarlamışsınızdır. Yaşam da aynı şekilde işler. Evreni garsonunuz olarak görün. Siz ne ısmarlarsınız o servis edilecektir. Gelin üçünü de inceleyelim. İnternette alışveriş yapmadan önce bir süre sitelerde dolaşır ve tam olarak ne istediğinizi netleştirirsiniz. Daha sonra sitelerden birini seçer, istediğiniz ürünü sanal sepete koyar, kredi kartı veya havale yöntemlerinden biriyle ödemenizi yaparsınız. Ödeme onaylandığı an ürün artık sizindir. O andan itibaren kesin olarak bilirsiniz ki ürün kapınıza kadar getirilecektir. Evren de aynen böyle çalışır. Konu internet olunca bunu kabul edebiliyoruz ama hayata gelince işler birçoğunuz için Arap saçına dönüyor. Hayatta bir şeyi istemeden önce etrafa bakınır, bir fikir edinir, sonra da bu isteğimizi beyan ederiz. Daha sonra tıpkı internette olduğu gibi bunu alışveriş sepetimize koyar, listemize ekleriz. Aynı kredi kartı ya da havaleyle ödemede yaptığımız gibi hayatta da istediğimiz şey için kafamızda bir paha biçeriz. Bunun sadece para olması gerekmiyor. İstediğimiz şeyin para, zaman, olayların düzeni vesaire gibi bir değeri vardır. İşte tam bu noktada bakın olayı nasıl değiştiriyoruz. İnternette siparişi verdikten sonra konu komşuyu, arkadaşları arar, "Ay şekerim, harika bir şey aldım internetten, bayılacaksın" deriz. Hani nerede diyen arkadaşınıza "Bugün yarın gelir ayol, daha yeni ısmarladım" der ve ısmarladığınız şeyin nasıl tam sizin aradığınız şey olduğunu ballandıra ballandıra anlatırsınız. Bu arada siparişi kimin aldığı, onu postaya verecek memurun adı, taşıyacak olan kargo şirketindeki şoförün kaç yıldır bu işi yaptığı, size getirecek olan kuryenin motosikletinin rengi, adamın boyunun uzunluğunu, kısalığını düşünmezsiniz bile. Bilirsiniz ki aldığınız şey kapınıza kadar öyle ya da böyle getirilecektir. Hayatta sipariş verdikten sonra başlarız kara kara düşünmeye. Ya gerçekleşmezse, ya istediğim gibi olmazsa? Bir de bir cümleye sakız yapmışız ağzımıza, kimseye söyleme nazar değer. Şimdi yeni modaya uyanlar artık nazar demiyor. Söyleme enerjisi kaçar diyorlar. Tabii zaten evren dediğim bir kutu kola. Açınca enerjisi kaçıyor. Bırakın ısmarladığınız şeyi başkalarıyla paylaşmayı, bir de size inanmayacaklar diye ya da olmadığı takdirde rezil olurum diye kendinize saklarsınız. Her gün kafanızın içinde hayalinizin gerçekleşmemesi için binbir mazeretle dolaşırsınız ortalıkta. Biraz cesaret gösterip kendi hayalini paylaşanlara da hemen aşağı çekersiniz ki kendinizle yüzleşmek zorunda kalmayın. E hani nerede diyen arkadaşlarınıza öf ya gibi cevaplar verirsiniz. Restoranda sipariş verdikten sonra yemeğinizin geleceğini bildiğiniz için mutlu mutlu arkadaşlarınızla sohbetinize devam edersiniz. Hatta o sırada size sen ne yiyeceksin diyen arkadaşınıza çıtır tavuklu salata dersiniz. Şu ana kadar şöyle bir konuşma yaptınız mı ya da tanık oldunuz mu? Sen ne ısmarladın? Çıtır tavuklu salata. Getirip getirmeyeceklerinden pek emin değilim. Niye yahu? Belki hak etmiyorumdur. Hem bak şimdi sana da söyledim ne istediğimi. Nazar değebilir. Enerjisi kaçabilir. Ayrıca istediklerimi elde etmek için çok çalışmam lazım ama ben bu salatayı hak etmek için hiçbir şey yapmadım ki. Soru işareti. Hem mutfaktaki şefi de tanımıyorum. Adam ya gıcıklık olsun diye yapmazsa salatamı. Ay dur ben garsonla bir daha konuşayım. Gidin 3 kere garsona sorun. Şefin başına dikilin salatayı hazırlıyor mu diye. Restoranın müdürünü çağırtın salatanızı sormak için. Gidin tek tek bütün müşterilere sorun. Onlar bu ana kadar istedikleri yemekleri yiyebilmişler mi? Annenizi arayın. Bir daha şefin yanına gidin. Telli babaya da adak adayın. Workshoplara katılın. Fal baktırın. Yine garsona sorun. Meditasyon yapın. Sonra restorandan kovulduğunuzda dönün yanınızdaki arkadaşınıza ve bak ben sana demiştim nazar değdi işte deyin. Rahat bırakın şef işini yapsın. Rahat bırakın kurye işini yapsın. Rahat bırakın evren işini yapsın. Evrene ne zaman dikte etmeye kalktıysam çuvalladım. Ne zaman işine burnumu soktuysam çuvalladım. İstediklerim gerçekleşmediği gibi istemediklerim gerçekleşti. Bir kere söylemeniz yeter. Koskoca evren bu, aptal değil. Sadece siparişinizin kapıya teslim edileceğine inanın. Evren sizin kafanızdaki plana göre yapmayabilir. Kendi kafasına göre sizi size en uygun şekilde hedefe doğru taşıyor zaten. Ama yolda gidişattan korktuğumuz için ikide bir ay yok bunu istemiyorum bak şunu istemiyorum diye enerji değiştiren biziz. Evren her seferinde yeni enerjimize göre ayarlamalar yapıyor. Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktığınızı farz edelim. Bolu civarına geldiğinizde hala gelmedik mi? Yok yahu bu İstanbul varamayacağız. Bu gerçekleşmeyecek. Hadi geri dönelim dediğinizde şoför sizin emrinizle arabayı Ankara'ya geri döndürecektir. 1-2 saat sonra belki de bu sefer olur. Hadi İstanbul'a gidelim dediğinizde bu sefer arabayı geri İstanbul'a sürmeye başlayacak. Siz Bolu civarı yine daha gelmedik mi? Aman boş ver İstanbul'u dön geri derseniz şoför yine Ankara'ya doğru sürmeye başlayacak. Ay hadi belki görürüz İstanbul'u. Yok yok baksana gele gele yine Bolu'ya geldik. Yahu canım çok istiyor İstanbul'u görmeyi. Of sıkıldım hep Bolu'yu görmekten dön geri. Bolu Ankara, Bolu Ankara, Bolu Ankara, Bolu Ankara, Bolu Ankara, Bolu Ankara. Yıllarca gider gelirsiniz. Sonunda şoför sizi indirip dövebilir. Ama evren sadık bir dost olarak sonsuza kadar sizi ileri geri taşımaya devam eder. Ama yolun sonunda Ankara-Bolu arası bir yerde sakın evreni suçlamayın. Normalde bu bölümü yukarıdaki paragrafla bitirmiş ve bir sonraki bölüme geçmiştim. Ama arada başıma gelen bir olay tam burada yazdıklarımla ilgili olduğu için geri dönüp buraya eklemeye karar verdim. Evreni rahat bırakın dedim ya size. Bakın ben bir sonraki bölümü yazarken neler oldu. Hemen hemen 12 yıl boyunca Amerika'dan hiç ayrılmadım. İlk 7-8 yıl bir türlü gelecek vaktim olmadığı, sonra da bir süre kaçak yaşamaya başladığım için bana o zamanlar bile "Niye Los Angeles'tan hiçbir yere kıpırdamıyorsun?" diyen arkadaşlarıma hiç düşünmeden şu cevabı veriyordum. Steven Spielberg, George Lucas, Al Pacino gibi insanlarla aynı şehirde yaşıyorum. Şu an benim soluduğum havanın aynısını onlar da soluyor. Bu işi başaracaksam onlara bu kadar yakın olmam lazım. Bu söylediğime de inanıyordum. Aynı şehirde olmak bana göre işin kilit noktasıydı. İşte bu noktada evrene dikte ediyordum. Yani diyordum ki, ben George Lucas'la Steven Spielberg'le tanışmak ve çalışmak istiyorum. Bunun için de Los Angeles'tan hiçbir yere kıpırdamıyorum. Hadi hallet şu işi. Bu yaptığımı size şema ile de göstereyim. Daha önce A ve B noktasını size göstermiştim. A. Sahip olmama hali. Başarısız bir aktör olmak. B. Sahip olma hali. Başarılı bir aktör olmak. A'dan B'ye gitmeye çalışırken bir hata yaptım ve gideceğim yolu aynen şöyle gördüm. A. Sahip olmama hali. 1. Falanca adım. 2. Sonra filanca gerçekleşmeli. 3. Bu adım olmazsa olmaz. 4. Şimdi de falanca adım olmalı. 5. Vıdı vıdı vıdı. 6. B. Sahip olma hali. A noktasından B noktasına varabilmek için, yani başarısız bir aktörden başarılı bir aktör olmaya geçebilmek için önce bir noktasına varmam lazım. Yani Los Angeles'ta yaşamak. Sonra ikinci maddenin gerçekleşmesi gerek. Başarılı bir yönetmenin filminde orta dereceli bir rol almak. Hemen ardından üçüncü madde gelmeli. Aynı yönetmenin beni yeni filminde başrol oynatması. Sonra gelsin dördüncü adım. Bir ödül almam lazım. Hemen ardından beşinci adıma geçebilirim. Bütün piyasanın beni tanıması. Son olarak da altıncı adım. Kendi projelerimi yaratabilmek. Ardından B noktasına varabilirim. Başarılı bir aktör olmak. Bu rotaya inandığım için bu noktaların dışında hiçbir alternatifi kabul etmedim. Değerlendirmeyi bile almadım. Beni bu rotanın dışına çıkartabilecek gibi duran her teklife hayır dedim. Evren de meğerse bana bunun çok daha kolay ve eğlenceli bir yolu var. Ama ille de bu şekilde olmasını istiyorsan başım gözüm üstüne hallederiz ama ne kadar sürer bilemem deyip dururmuş da benim haberim yokmuş. Neyse sonunda Esra'nın bana ön ayak olmasıyla yavaş yavaş bu katı kurallarımdan evrene neyi nasıl yapacağını dikte etme huyumdan vazgeçtim. Yani bizim de işimizde evreni kendi haline bıraktım. Ve A noktasından B noktasına gidişle ilgili inanç sistemimi değiştirmeye başladım. Yine inanç sistemimde A noktasından B noktasına gitmek artık bir düzlem üzerinde değildi. Biraz daha geniş düşünmeyi öğrenmeye başladım. Yeni inanç sistemime göre A noktasıyla B noktası şöyle bir haritada yer aldı. Yuvarlak içinde A sahip olmama hali. Oklar yuvarlak halinde B sahip olma hali. Ben niyetimi koyduğum andan itibaren etrafım B noktasıyla çevriliyor. B noktasından başka hiçbir yere gitme ihtimalim yok. 360 derecelik A noktasında hangi açıdan yola çıkarsam çıkayım, B noktasına varacağım garanti. Beni durdurabilecek tek şey var. A ile B arası geçiş yapmadan ileri geri ileri geri gidip gelmek. Aynen Bolu Ankara örneğinde yaptığımız gibi. Son bir yıldır zamanımızın çoğunu Türkiye'de geçirdiğimiz için arada sırada kendi kendime acaba şu an Amerika'da olsam bir iş gelir miydi? Burada olduğum için iş kaçırıyor muyum? Dediğim olsa da bunun ego olduğunu çok iyi bildiğimden pek üzerinde durmadım. Ve sadece istediklerime odaklandım. Nasıl elde edeceğimi değil, bütün dikkatimi beni çevreleyen B noktasına verdim. B'den başka bir yere gitme ihtimalim yoktu. Geçen hafta Perşembe günü Didi adlı bir arkadaşımdan telefon geldi. Didi ile ilk defa Esra'nın doğum gününde İstanbul'da tanışmıştım. Zaten o gece onu ilk ve son görüşüm olmuştu. O gece çok kısa süre sohbet edebilmiştik. Kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmiyordum. Telefonda bana Los Angeles'a gidip gitmeyeceğimi sordu. Bir seslendirme işi için benim yardımının gerektiğini söyledi. Ben de hay Allah, orada olsam sana yardım ederdim. Ama dur hemen bir iki telefon edeyim bakalım başka birini bulabilecek miyim dedim. O sırada işin ne olduğunu, detaylarını sormak aklıma bile gelmedi. Hemen bir iki arkadaşımı aradım ama gecenin o vaktinde kimseye ulaşamadım. Didi'yi aradım ve bir iki gün içinde birini bulabileceğimi söyledim. O sırada o da bana işle ilgili detaylar verdi. İşte de Skywalker Ranch'ta Skywalker çiftliği olacak ve senin yapmanı istiyorum. Benim jetonum önce düşmedi. Ve Allah Allah çiftlikte ne işim olur yahu, hem de seslendirmeyle ilgili derken bir anda uyanmaya başladım. Skywalker çiftliği Amerika'da George Lucas'ın kurduğu ve Star Wars Yıldız Savaşları filmlerinin çekildiği stüdyonun adıydı. Çiftlik şeklinde tasarlanmış bir stüdyo olduğu için adına çiftlik deniliyordu. Dede telefonda benim oraya gelmemi istiyordu. Oyunculukla ya da Star Wars filmleriyle ilgilenmeyenler için çok büyük bir anlam ifade etmeyebilir. Ama inanın bana, eğer işin içindeyseniz bu sizin için inanılmaz bir fırsat, harika bir CV, hatta bahsettiğim büyük isimlerle tanışma ihtimali demektir. 15 dakika içinde kararımı verdim. Ertesi akşam uçakla Amerika'ya doğru yola çıkmıştım. Tam 6 gün boyunca alanlarının en saygın isimleriyle, Oscar ödülü almış insanlarla birlikte gündüz saatlerce çalışıyor, akşam içmeye gidiyordum. Maalesef size Skywalker Ranch ile ilgili daha fazla detay veremiyorum. Çünkü orada olanları gördüklerinizi anlatmanızı engelleyen bir sürü evrak imzalatıyorlar. Yıllarca Amerika'dan hiçbir yere kıpırdamamamın tek sebebi böyle bir fırsat yakalama düşüncesiydi. Sonra fırsat geldi, beni İstanbul'un göbeğinde otururken buldu. Los Angeles'taki evimden 200-300 kilometre uzakta olan çiftliğin yıllarca yanına bile yaklaşamamışken, yaklaşık 8000 kilometre uzağa taşınmama rağmen içeri girme fırsatını elde ettim. Çünkü evrene neyi nasıl yapacağını dikte etmeyi bıraktım. Bu satırları size havaalanından yazıyorum. İşim bitti ve geri dönüyorum. Evren bana bugüne kadar hayal edebildiğimden daha güzel bir 6 gün verdi ve biliyorum ki bu sadece başlangıç. 4. ayrımın sonu, sayfa 81.